Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 30 Mart 2022 günlerden çarşamba saat 19.30. Anlat Bana'da yine karşınızdayız. Biz sosyal, ekolojik, piyasa ekonomisine özellikle vurgu yapıyoruz. Çünkü bu yüzyılın yeşil ekonomiyle, yeşil mutabakatla bambaşka bir dönüşüme yapacağını biliyoruz. İşte bugün Türkiye İlk iklim değişikliği zirvesini yaptı bize göre. Öncüsü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Bu işe öncülük yapmaya devam edebilir mi bilmiyorum. Ancak bir kişiden eminim. Onun da adını söylemeliyim buradan. Profesör Doktor Güven Sak, TEPAV direktörüdür ve yeşil ekonominin, sosyal ekolojik piyasa ekonomisinin Türkiye'deki de en önemli bana göre aktörüdür. O yüzden bu haberi bugün çok önemsedim. Çünkü 1 Ocak 2026 karbon vergilerinin konulacağı ve yeşil ekonomiye geçiş konusunda ders çalışmayan her ülkenin nefes alamayacağı bir süreç başlayacak. Bunu bildiğim için Türkiye nasıl bir sınav verecek? Bu sınav için nasıl hazırlık yapıyor? Gerçekten fokuslanmamız gereken ana konulardan biri ama o kadar çok derdimiz var ki bizim. Hiçbir işi bilimsel veriye dayandırarak bilgi odaklı bir yaklaşımla çözmeyi başaramıyoruz. Ne yapalım? Bu da bizim sorunumuz. Fakat bugün bir haber dikkatimi çekti. Bu habere dikkatinizi çekmek isterim. Bunun için lütfen gözünüzün önüne dünyayı getirin. Ortadan bir çubuk sarkıtın. Tam dünyanın ortasından kuzey ve güney diye ikiye ayırın. Kuzey zenginliğin temsilidir. Bu böyledir kapitalist dünyada. Güney ise yoksulluğun sembolü. Ancak yoksulluğun sembolü olan güneyde üretim bayrağını eline alan bir ülke var. Adı Çin. İşte 2 yılı devirdik. 3. yıla girerken üretim bayrağını eline almış Çin 3 yıldır sıfır Covid, sıfır vaka parolasıyla yoluna devam ediyor. Bu yolculuk emtia fiyatlarını uçurmada, tedarik zincirlerini alt üst etmede çok başarılı oldu. İşte işe bakın ki Şangay gibi bir şehir. Şangay'ı görmek lazım. Dünyanın aslında en güzel şehirlerinden biri. Benim çok sevdiğim, gittiğim, gördüğüm, incelediğim bir şehir. Şangay şehri 26 milyon nüfusuyla yoksul güneyin üretim bayrağını eline geçirmiş, dünya dengesini değiştirecek ülkesi Çin'in 5 büyük şehrinden biri Şangay karantinada. Zengin kuzey tüm salgın koşullarına paralel olarak yasakları kaldırırken Çin'de gelen bu yasakları dünya yakından izliyor. Biz de yakından izliyoruz. Bizim sorunlarımız biraz daha farklı. Özellikle komşularımızla ilişkiler, Rusya-Ukrayna gerilimi, bunu izliyoruz. Gelin sözü uzatmayalım. Önce siyaset gündemine bir göz atalım, sonra sohbetlere başlayalım.
Siyaset gündemi.
Dünyanın merakla beklediği Dolmabahçe zirvesi, Ukrayna krizinde çözüme giden yolu açtı. Bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin toplantısından hemen sonra Moskova'dan diyalog için Kiev ve Çerniv'deki askeri faaliyetlerimizi azaltacağız açıklaması geldi. Ukrayna tarafı ise NATO gibi askeri bloklar içinde yer almayacağını taahhüt etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarla muhalefet liderlerini hedef almaya devam ediyor. Altılı yuvarlak masa toplantısı sonrası yayınlanan ortak bildiriyi bir büyükelçiye onaylattığı iddiasıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i gündemine aldı. Polislerle ilgili sorunları kamuoyuyla paylaşan Akşener'e Zafiyet Hanım diye seslenen İçişleri Bakanı, seni en iyi biz biliriz. Yapmak istediğin şey bir FETÖ senaryosu. Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak dedi. Montrö bildirisi davasında ara karar verildi. Buna göre 5 emekli amiral hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Davaya 27 Haziran'da devam edilecek. 103 emekli amiral hakkında anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma iddiasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddete yönelik cezaları artıran kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonluğu'nda kabul edildi. Teklifle takdir indirimine sınırlama getirilecek. Düzenleme yasalaşırsa kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçu kadına karşı işlenirse ceza artırılacak.
Siyaset gündemi.
Türkiye'nin kadına şiddet konusunda vereceği sınav önemli. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin çok önemli olduğunu defaatle söyleyeceğiz. Çünkü kadına şiddeti önlemenin başka yolu yok. Kadın üretimde olmadığı sürece kadına şiddet bitmez diye düşünüyoruz ama siyaset gündemi kadar ekonomi gündemi de yoğun. Çünkü bir ay bitiyor. Yarın Cuma günü Ramazan başlayacak ve Ramazan telaşına girdi Türkiye. Toplantılar yoğun, fiyatlar artıyor. Biz Nisan ayı enflasyon verisi ve Nisan programına bakacağız ama bir de ekonomi gündemine göz atalım mı?
Ekonomi gündemi.
Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven Şubat'ta 98,2 iken Mart'ta %2,5 oranında azalarak 95,7'ye geriledi. Bir önceki aya göre Mart ayında reel kesim güven endeksi %1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,2 oranında azalarak 111,3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise %1,9 oranında artarak 72,5 değerine yükseldi. 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda hükümetten açıklama geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, yılın ikinci yarısında 1 Temmuz'da maaş artışı söz konusu olacak. Asgari ücretlilerin durumu da ele alınacak, kamuoyuyla paylaşılacak dedi. Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin öğretmenlerimize uygulanacağını hükme bağladık. 3600 ek göstergeyi Temmuz'a kadar çıkaracağız dedi. 1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararlara göre 150 metrekareye kadar konutta KDV %1'den %8'e çıktı. Temel ihtiyaç maddelerinde KDV %18'den %8'e indi. İkinci el otosatışında KDV %1'den %18'e yükseldi. Turizm belgeli işletmelerle restoranlarda KDV oranı eşitlendi. Otomotiv sektörü temsilcileri bu gelişme ikinci el fiyatlarını yukarı çeker derken konut sektörü ikiye bölündü. Yeme içme sektörü ise kararı restoranlar için uygulanan KDV indiriminin turizm belgeli işletmeler için de uygulanması sevindirdi. İndirici açıklamasını yaptı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indirimi hakkında konuştu. Muş, indirimin amacına ulaşması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Ticaret Bakanı, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımlar uygulayacağız diye konuştu.
Ekonomi gündemi.
KDV indirimleri önemli. KDV indirimlerinde konutta kafalar karışık. Oraya ayrı bakacağız ama bizim üzerinde en çok durduğumuz konu bebek. Tabii ki bezi, bebek mamaları, temizlik malzemeleri, herkesin cüzdanını da beynini de meşgul eden konu. Telefon hattımızda Hacer Fogo olacak. Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu. Hacer Hanım.
Merhaba, merhaba Melih Hanım.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusunuz değil mi?
Evet, evet.
Ben kadın yoksulluğunun, çocuk yoksulluğunun Türkiye'nin bir numaralı sorunu olduğunu hep söylerim. Ne dersiniz?
Kesinlikle öyle.
O yüzden hem siz hem de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nı bu anlamda çok çok önemserim.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
Tabii sizi yeni tanımıyorum. Yıllardır verdiğiniz mücadeleyi biliyorum. Şimdi bu %18'den 8'e inen temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili indirim. Daha doğrusu siz bir kampanya başlattınız. Neydi o kampanya?
KDV aslında sıfır olsundu ve sadece bizi birçok sivil toplum örgütü başlattı. Nerelerde? Hijyenik bez ve bebek bezinde özellikle. Çünkü gerçekten yani hem derin yoksulluk, yani günlük güvencesiz çalışan ailelerde kadınlar, anneler, hem de gerçekten öğrenciler, özellikle kız öğrenciler hani hijyenik pede erişememekte güçlük çekiyorlar. Ama bizim mahallede gördüğümüz olaylar çok daha trajik, çok daha dramatik. Çünkü gerçekten hijyenik ped alamıyorlar. Bunun yerine atletti, kumaştı. Evde bebek bezi varsa onun bir parçasıydı. Böyle kullanıyorlar. Derin yoksulluk ağının yine yaptığı araştırmada 103 hane içerisinde %82'si kadınların pede ulaşamıyordu. Ve şu anda maalesef bu durum neredeyse katlanmış durumda. %8'e indi. Evet, dün. Bu iyi bir gelişme. Orada şuna dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten ben resmi gazeteyi açıklanır açıklanmaz hemen heyecanla baktım. Ve orada hijyenik pet kelimesini göremedim. Bu bana çok ilginç geldi ve sonrasında Twitter'da da hemen paylaştım. Yani işte yine kalkmamış falan diye. Sonra bir arkadaşım uyardı. Başka bir link gönderdi. Ve orada işte bebek bezi ve benzeri maddeler, işte tamponlar falan, nedense böyle o pet kelimesinden kaçılmış. Mesela bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bu da başlı başına bir sorun. Yani bu sanki görünme, yani hani görünmez bu kelime bile görünmez hale getiriliyor aslında. Bu da aslında kadınlarla ilgili bir problem, kadın haklarıyla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü zaten kadınlar işte regle olduğunu yeni yeni söylemeye başladı. Yeni yeni bu meseleler konuşulmaya başlandı, biliyorsunuz. Eskiden hep işte kirlendi, o gün için öyle konuşuluyordu. Düşünün, hani bu buralardan gelip şimdi bu TED bile, sözcüğü bile kullanılmıyor. Neyse, sonuç olarak aslında bu yeterli değil. Sıfır olmalı.
Devam edecek KDV mi kampanya?
Tabii ki KDV tamamen bence kaldırılmalı. Çünkü mesela örneğin İngiltere'de bu tür ürünlerde sıfır, İrlanda ve İngiltere'de. Yani bu vergiler tamamen kaldırıldı. Almanya'da Ocak 2022 itibariyle mesela %5'e indirdi. Yine Avrupa ülkelerinde %1,5 vergilendirme yapıyor. Niye? Çünkü temel bir ihtiyaç. Yani hani gıda için diyoruz. Temel bir ihtiyaç bebek bezi ve hijyenik pet. Çünkü bir anne, hiç unutmuyorum, dedi ki ben hani günlük güvencesi çalışan, dışarıda sokakta çalışan bir anne, yani çocuğuma ben bakkaldan belki bir tane bez alıyorum, onunla birlikte belki sokağa çıkıyorum ama o da olduğu zaman utanıyorum. Çünkü bazen işte o sarkan bir bebek bezi annenin utanması, yani o çocuğun da aynı zamanda o bebeğin de bir travma yaşamasına neden oluyor. Çünkü ben bir anneyle konuştuğum zaman işte evde kaç tane bez var dediğim zaman bana sayı veriyor. Niye? Çünkü sayıyor. Yani bir annenin bu bezleri sayıyor olması zaten o annenin ne kadar çok stres içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani diyor ki iki tane kaldı. İki tane kalmasının stresini yaşıyor. Çünkü yarın onu almayacağını bilemiyor. Kazanıp para kazanıp kazanmayacağını bilemiyor. Ya da bakkaldan bir tane alıyor ya da hiç alamıyor. İşte poşet bağlayanlar var, evde öyle gezdirenler var. Bu anneler için gerçekten çok çok büyük bir stres. Ama Amerika'da yapılan araştırmalarda aynı zamanda o annenin stresi aynı zamanda bebeğe de bir şekilde yansıyor. Bu nedenle gerçekten sıfır olmalı. Ya bu bir temel ihtiyaç. Hatta bana kalırsa ücretsiz dağıtılmalı bu mahallelerde. Hem pedler hem de bebek bezleri.
Biz size teşekkür edelim. Bu konuda kampanya devam edecektir. Destek verelim. Bebek bezi, hijyenik ped ama bebek maması diye altını ısrarla vurguluyorum.
Kesinlikle.
Çünkü çok çok önemli bir konu. Türkiye'nin bebekleri, çocukları sağlıklı beslenmek zorunda ve orada da fiyatlar çok yüksek. Onun için inatla ve ısrarla söylüyorum Macar Hanım.
Çok haklısınız. Yani sağlıklı beslenmek zorunda, çünkü bu yine benim evlerde ziyaret ettiğim zaman, yani her evde neredeyse bu yoksul mahallelerde, siz de girdiğinizde dikkat edin, gelişim bozukluğu olan bir sürü çocuk var. Yani 8-9 yaşında ama 5 yaşındaki gibi gösteriyor, 7 yaşındaki gibi gösteren çocuklar var. Bütün bunlar aslında işte yetersiz beslenmeden kaynaklı kronik hastalıklara neden oluyor. Aynı zamanda gelişim bozukluğu budur. Ya da tam tersine tek tip beslenmeden obezite oluyor çocuklar. Yani bu sayı da gerçekten Türkiye'de %7 civarında neredeyse.
Çok ciddi bir oran. Evet. %7. Evet. Kadın ve çocuk yoksulluğu Türkiye'nin bir numaralı ana konusu olmalı.
Kesinlikle öyle.
Yani yoksulluk konusunda sağlam ve sağlıklı bir veriyi aslında görmek istiyoruz. Sizin elinizde var mı öyle bir veri? Kaç milyon yoksul vardır bu ülkede?
Şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten ben şimdi herhangi bir ülkeyle ilgili açsam, internette baksam yoksulluk verilerine, çok açık şeffaf görebilirim. Gerçekten hani siz de çok hani değerli bir gazetecisiniz. Biz interneti açtığımızda böyle bir veri karşımıza çıkmıyor.
Çıkmıyor.
Bir sürü veri karşımıza çıkıyor. Neden? TÜİK'e bakıyoruz. Oradan başka bir şey. Şimdi en son mesela Aile Bakanlığı'nın faaliyet raporu. 2021 yılı faaliyet raporu. Orada diyor ki 11 milyon kişiye ya da haneye biz gıda gönderdik. Diyor ki 5 milyon küsur insana sosyal yardım yaptık. Şimdi 11 milyon gıda gönderdi artı 5 milyon düzenli düzensiz yardım, işte kaymakamlık ve sosyal hizmetlerin verdiği. Şimdi bütün bunları hesapladığınız zaman ortaya 16-17 milyon insan çıkıyor. Şimdi ama o rakamlar öyle bir yazılıyor ki, şimdi ben bunu desem söylesem hayır öyle değil diyecekler. Yani böyle bu kadar açık ve şeffaf maalesef veriler yok elimizde. Ama 20 milyon hane diyebiliriz, en derin yoksulluk yaşayan. Yani zaten sosyal yardım almak demek o evde güvencesiz çalışmak anlamına geliyor. Ya da yaşlıdır ya da gerçekten korunmaya muhtaç çocuklar anlamına geliyor. O sosyal yardımların anlamına baktığınız zaman. Yani asgari ücretli bu yardımlardan yararlanmıyor. Ama siz asgari ücretliyi de biz şu anda bunun içerisine katmak zorundayız. Niye? Çünkü asgari ücret bugün açlık sınırının altında bir para. O yüzden hani ben size şöyle bir rakam desem insanları hani yanıltmak istemem gerçekten. Ama Aile Bakanlığı'nın verileri bu.
Peki, çok teşekkür ediyoruz
ben
çünkü sizin bir işiniz de var. Bize o arada vakit ayırdınız, sağ olun diyoruz. Ve biz 26 milyon hanesi olan bir ülkede 11 milyon insan gıda yardımı alıyor ise 4 ile 5 milyon hane yardımlardan faydalanıyor ise bir dakika durun diyoruz. Lige bakıyoruz. Bu lig emek üzerine kurulu ihracat modeliyle Türkiye'ye sınıf atlatamaz. Burası ne Bangladeş, ne Pakistan, ne Afganistan. Burası Türkiye. Dolayısıyla bu ülkenin ekonomisini yönetenler lütfen bu ülkeye nefes aldıracak ve refah kültürünü yaratacak bir kalkınma programı hazırlayın demek durumundayız. Peki bu KDV indirimleri bir anda geldi. Niye? Şartlar neyi zorluyor? Özellikle temel ihtiyaç maddelerinde KDV %18'den 8'e indi. Bunun Anadolu'yu da baz alırsak etkisine buna bakacağız. Çünkü Ömer Düzgün, Türkiye Parakendiciler Federasyonu Başkanı konuğumuz olacak. Kendisine bu soruyu soracağız. Anadolu'dan yansıyan hava gerçekten bizim için önemli diye düşünüyoruz. Tabi hemen hatırlatalım. Temel ihtiyaç maddelerinde KDV %18'den 8'e indi. İkinci el oto satışında KDV %1'den %18'e yükseldi. Turizm belgeli işletmeler ile restoranlarda KDV oranı eşitlendi. Otomotiv sektörü temsilcileri tabii ki bu gelişme ikinci elde fiyatları yukarı çeker diyor. Konut sektöründe bir sıkıntı var. Sadeleştirmeye gidildi. 150 metrekareye kadar olan konutlarda %1'den %8'e çıktı KDV. Ama birçok yerde arsa, gayrimenkul bunlarda KDV'de düşüş var. Bütün bunların yarattığı etki, biz öncelikle gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki gelişmelere bakacağız. Ömer Bey.
Merhabalar.
Nasılsınız? Merhaba. Ömer Düzgün Bey.
Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
Dünya ne kadar iyiyse o kadar iyiyim Ömer Bey. Çok iyiyim ve çok kötüyüm demek istemiyorum.
Yani kötü desek iyi olacak mıyız?
Efendim?
Diyorum kötüyüz desek iyi olacak mıyız?
Hayır. Pozitif.
Hepimiz, evet, pozitif düşünelim değil mi?
Aynen, ben pozitif düşünmeyi tercih ediyorum. KDV indirimlerini soracağım. Temel ihtiyaç maddelerinde %18'den 8'e indi. Siz özellikle yerel ağı temsil eden bir federasyonsunuz. Anadolu'nun nabzını tutuyorsunuz. Ne diyorsunuz?
Yani evet, biz özellikle Türkiye'nin aslında sadece Anadolu'nun değil, Türkiye'deki 81 ilin nabzını tutuyoruz yerel zincirler olarak. Yaklaşık 5000 üzerinde mağazayla tüketicilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi KDV indirimi gerçekten yıllardır bizim de özellikle arzu ettiğimiz bir konuydu. Hatta bu indirimden ziyade eşitlemesi, biz onu tercih ediyorduk. Yani daha önceki gıda ürünlerinde özellikle %1 ile satın alınan bir ürün bizim tarafımızdan tüketiciye %8 ile KDV ile satıyorduk. Bu da bir %7'lik tüketici maliyet üstlenirdi haliyle. Hı hı. Bu düzeldi geçtiğimiz dönemde, süreçte. Ve şimdi artı yine bir de temel temizlik ürünlerinde, öyle diyelim. Gerçi bu ürünlerin içeriği tam olarak netleşmedi hala. Ama netleşir diye düşünüyorum yarın. Bunda da bir indirimli olması, burada da %10'luk bir KDV indirimi oldu. Bu gayet, biz gayet iyi karşıladık. Bunun tüketiciye yansıması tabii ki olmak zorunda kesinlikle. Çünkü bunu tüketici ödüyordu aslında. Biz de bir şekilde tüketiciden alıp devlete ödüyorduk. Şimdi devlet ne yapmış oldu? Bu KDV'yi, yükünü tüketiciden aldı. Kendi üzerine aldı diyebiliriz aslında bunu. Burada biz ümit ediyoruz ki bu oran tüketicinin bir şekilde alım gücünü artırır diye düşünüyoruz. Ama her ne kadar bu kadar bu şekilde düşünsek de maalesef geçtiğimiz bir sıkıntılı bir süreç var şu an. Bu sıkıntılı süreçte tabii tüketiciler bunu algılamakta ya da tüketiciye direkt yansıma noktasında sıkıntılar yaşanıyor maalesef. Diyeceksiniz ki neden yaşanıyor? İşte malum sürekli üretim maliyetleri artıyor. Özellikle tarım ürünlerindeki üretimde oluşan maliyet artışları, global anlamda artan lojistik maliyetleri var, işte ambalaj maliyetleri, bir sürü maliyet sayabiliriz biz buna. Tabii ki bunlar arttığı sürecinde ne oluyor? Bu artışlar haliyle ürüne yansıyor. Ürüne yansıdığı zaman da tüketici rafta bakıyor. Ya hani diyor KDV inmişti, aslında KDV oranı rafa yansımış ama sürekli bir artış olduğu için tüketici onu birebir de tabii ki algılama noktasında sıkıntı yaşıyor. Burada da böyle bir sorun var.
Eşitlemeden söz ettiniz. Konu hassas ve önemli. Aslında ayrı bir tartışma konusu olabilir. Çünkü girdi maliyetlerine ilişkin artışlar, tarım ürünlerindeki artış, bununla ilgili tartışmalar, hiç bunlara girmeyeceğim. Ramazan geliyor. Ramazan öncesi moralimizi bozmayalım diyorum ama siz aynı zamanda bir spor kulübünün başkanı değil misiniz?
Ben aynı zamanda Erzurum Spor Kulübü başkanıyım.
Siz kaçıncı, birinci ligde misiniz?
Geçen yıl Süper Lig'deydik. Bu sene birinci ligde mücadele ediyoruz. İnşallah sezonun sonunda da Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz yani.
Ya bu spor futbol kulüplerine, spora baktığımızda büyük kulüpler neredeyse kayyum gelecek, öyle görünüyor. Ne diyorsunuz?
İşte evet, büyük kulüplerin özellikle yönetimsel sıkıntılar ya da geçmişteki böyle hiç ekonomi noktasında dengeli hareket etmeyişleri maalesef özellikle de %100 yabancı futbolcularla sahaya çıkmaları ne oldu şimdi? Dövize bağlı olarak tüm dengeler değişti. Bu dengelerde herkesi bir şekilde zora soktu. Bir de spor olayı çok farklı bir olay. Bence buna da girmeyelim bence.
Yo, biz birazdan gireceğiz. Birazdan konuğumuz yine Galatasaray Kulübü, sonra Fenerbahçe'ye bakacağız. Çünkü endüstriyel futbol ve endüstriyel futbol ekonomisine bakıyorum ben. Rakam okurum ben. Ben öyle çok çok konuşanlardan değilim. Var mı yabancı futbolcu sizde?
Tabii bizlerde de yabancı futbolcu var. Tabii bizim bulunduğumuz ligde en fazla 8 yabancı avut 5 yabancı oynatabiliyorsun.
Az mı?
Çok çok aşırı derecede çok.
Çok. Borç var mı Ömer Bey? Borç var mı?
Borç mu? Spor kulübünde borç yiğidin kamçısı da derler.
Aman böyle sakın böyle demeyin. Türkiye 1990'lı yılların ortasında borç yiğidin kamçısı diye diye batan şirketleri gördü. Futbol kulüpleri de bu hastalığa yakalandı. Ben buna girmeyeyim. Bu yayına katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Yine sizi yayına almak isteriz.
Melih Hanım, ben öyle dedim ama öyle diyorlar dedim. Fakat borç olmaması gerekiyor. Ne dolusu olsun borç olmaması gerekiyor. Neticede borç yükü, bir de spor kulüpleri de halkın takımları bunlar.
Tabii ki.
Olaylara böyle bakmak lazım. Bizim borcumuz yine az. Bizim borcumuz az ama borcu çok olanlara da ne diyeyim, Allah yardımcı olsun diyeyim.
Aynen öyle. Sağ olun diyoruz. Kolay gelsin diyoruz ve futbol endüstrisi deyince Türkiye'nin 3 büyük takımına bakıyoruz. Aslında 4 büyük demek lazım. 4 büyüklerden biri futbol yorumcuları, spor medyası tartışıyor. Biz onlardan anlamayız. Kim kazandı, kim kaybetti. Biz endüstriye tabii ki sanayi açısından bakarız. Bu defa konuğumuz Eşref Hamamcıoğlu. Kendisi sıkı bir Galatasaraylı. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkan adayı, bizim için de iş insanı olarak tanıdığımız, değer verdiğimiz bir isim. Kendisiyle Galatasaray'da mali kongrede ibra edilmeyen yönetimler yolculuğunu konuşmak isteriz. Ve nasıl bir açılım gelecek Galatasaray'a, bunu merak ederiz. Çünkü herkes böyle bir süreçte futbol endüstrisini de yakından izliyor ve kurdaki oynaklığın yarattığı futbol kulüplerinin alt üst eden bilançosuna bakıyor. Böyle bir süreçte tabii ki Galatasaray Kulübü'nün yolculuğu da önemli. Eşref Bey.
Merhabalar.
Nasılsınız?
Sağ olun. Siz nasılsınız?
Çok iyiyim. Sesinizi duyduğum için çok mutlu oldum.
Teşekkür ederim. Bilmukabele ederim ben de.
Eşref Bey, çok iyi bir Galatasaraylı olduğunuzu biliyorum.
Evet, öyle bilinirim. Böyle değil.
Öyle bir, ama o kadar da mütevazi ve o kadar da sıcak bir insansınızdır. Ya 41 oyla bir, yani kaç ay oldu? Bir yıl bile olmadı değil mi?
Yok,
daha?
Yok, 19 Haziran'da yapmıştı seçimler. İşte aşağı 9 ay oldu.
9 ay önce 41 oyla seçimi kaybettiniz. Evet. Eğer kazanmış olsaydınız Galatasaray bugün ligde kaçıncı sırada olurdu?
Valla sayın okur, belki aynı sırada olurdu ama biz bu krizi farklı yönetirdik.
Yani yine şöyle, 15. sırada mı olurdu?
Bilmiyorum, biz çünkü kimseye bir sportif başarı vaadinde bulunmadık. Biz sadece yönetilebilir ve kendi imkanlarıyla kavrulacak bir Galatasaray vaadinde bulunmuştuk. Onu da yapardık. Yani burada şimdi Galatasaray futbol takımı, Çünkü Galatasaray Spor Kulübü sadece futboldan ibaret değil. Ama halkın gözünde en çok popüler olan futbol. Belki yine aynı sonuçları alıyor olabilirdik ama en azından 9 ay boyunca ilerinin garantisi olabilecek bir şeyler yapmış olurduk ki bu bir şeylerin ne olduğunu da seçim programımızda söylemiştik. Daha yönetilebilir, daha şeffaf, kendi kaynaklarına dönmüş bir Galatasaray vaat etmiştik. Burada da bir yol kat ederdik diyorum.
Peki aday olur musunuz yeniden?
Olacağım.
Aday olacaksınız. Yani aynı program yine devreye girer değil mi?
Biraz o programda tabii ince ayarlar yapmak lazım. Çünkü 9 ayda Türkiye'de, dünyada bir sürü şey değişti. Galatasaray 9 ay öncesinden biraz daha geriye gitti. O bakımdan aynı programı biraz dediğim gibi restore edeceğiz.
Peki Galatasaray kurumsal bir spor kulübüdür. Kamuoyunda da böyle bilinir. Ama kongreler kulübüne dönüştü. Ya da sürekli yönetimleri ibra edilemeyen kara listeye yöneticileri, başkanları giren bir kulüp oldu. Bu sizi ürkütmez mi?
Beni ürkütmez çünkü bu söylediklerinizin hepsine çok mutabık değilim. Birincisi Galatasaray diğer spor kulübü zannettiği kadar kurumsal değil. Ama kurumsal tarihi olan bir kulüp. Ananelerine çok bağlı bir kulüp. Ama kurumsallığı tam oturtamadığımız için maalesef her gelen yönetimin kendi görüşüne göre kulüp yönetilmeye çalışılıyor. Birinci handikapımız bu. İkincisi bu ibrasızlık maalesef son senelerde çok şey oldu. Tabiri caizse moda oldu. Fakat son genel kurumuza bakacak olursak buradaki ibrasızlık seçilmiş olan yönetimin yani Sayın Başkanımız Burak Elmas ve yönetimin başarısızlığından ziyade Galatasaray değerlerine ters gelen verilmiş vaatlerin hiç tutulmamış olması ve genel kurulu üyelerinin kendilerini kandırılmış hissetmelerinden dolayıdır ibrasızlık oldu. Dolayısıyla biz seçilirsek ya aday olurken öyle bir ibra olmazsak diye bir korkumuz yok. Çünkü ibra olmayan aday başkanlarımızın İbra olmama nedenlerini inceleyince zannedildiği gibi değil şeyler. Yani burada genel kurulda çatışmaması lazım başkanın ve yönetim kurulunun. Bugün ibra edilemeyen maalesef Sayın Adnan Polat, rahmetli Mustafa Cengiz ve sevgili Burak Elmas başkanımızın ibra edilememe nedenleri genel kurul üyeleriyle ters düşmesidir. Özellikle genel kurul sırasında. Galatasaray'ı iyi bilen birisi de bunları yapmaması lazım. Yapmak.
Anlıyorum. Önemli bir noktanın altını çiziyorsunuz ama Galatasaray'a baktığımızda bir teknik adam sorunu yaşıyor. Sanki tartışmalar buradan çıkıyormuş gibi. Galatasaray Kulübü niye böyle bir sorun yaşar?
Ne adam? Duyamadım sesini.
Teknik adam, teknik direktör. Yani nedir bu sorun?
Vallahi şimdi zaman zaman kulüpler, şirketlerde olduğu gibi, ülkelerde olduğu gibi düşüşler yaşayabilir. Galatasaray'da bunu yaşıyor. Artık dünya kulüplerini biraz takip etmek lazım. Hiçbir başarılı özellikle Avrupa futbol kulübüne tek adam yok. Bir teknik heyet yönetiyor. Hepsi altyapılarına dönmüş vaziyette. Galatasaray'daki ve Türkiye'deki büyük futbol kulüplerinin daha doğrusu spor kulüplerinin futbol şubesinin en büyük sorun bu. Bir kişi yönettiği zaman bu oluyor. Artık bir kişinin yönetme şeklini geçti ve Galatasaray futbol bir endüstri oldu. Dolayısıyla bu endüstrinin kurallarına göre oynamak lazım. Artık analizler, artık dijital datalar, bütün bunları iyi değerlendirmek ön planda olan şeyler. Bunları yapmazsanız, kendi kaynaklarınızdan oyuncu yetiştirip bunları satmazsanız daha iyi fiyata yaşama şansınız yok. Dolayısıyla Galatasaray'ın da yaşadığı teknik direktörlüğü sonucu dünya trendlerine ayak uyduramamaktan geliyor.
Yani sadece Galatasaray değil, Türkiye'deki üç büyük kulübün yaşadığı aynı, temel sorun bu ama.
Aynı sorun. Tabii aynı sorun. Çünkü insan yetiştirmiyoruz.
Evet.
Bakın Galatasaray'da son zamanlara damgasını vurmuş teknik direktörler var. Yerli olsun, yabancı olsun. İsim mühim değil. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da hiç hocalar altlarından girecek bir teknik direktör yetiştirmişler mi? Yok. Milli takımda da öyle.
Çok doğru.
Yani bu biraz Türkiye'deki sorun ya. Kimseye el vermeme ve geleceği planlamama sıkıntısı.
Şirketlerde de var mı benzer sorun?
Şirketlerde de bakın, şirketlerde de özellikle yabancı sermaye şirketler bunu çok iyi bilirler. 3 yıllık 5 yıllık organizasyon şeması yaparlar. Yani replacement organigram nedir? Bu ileride 3 yıl sonra 5 yıl sonra kimin yerine kim geçmeli? O giderse ne olacak? A planı, B planı. Ve içeriden adam yetiştireceksiniz. Onu yazarsınız o zaman. İntern içeriden veyahut da dışarıdan istihdam yapacağım dersiniz. Onun şeyini hazırlarsınız, kaynaklarını. Türkiye'de de kurumsallığı sağlayamayan şirketlerde en büyük sorun bu. Bunu sağlayanlara bakın. Mesela bir Koç Holding'e, Sabancı'ya 5 yıl sonra otomotivin başında kim olacak bellidir.
Doğru. En azından. Peki siz böyle bir liste hazırlıyor musunuz? Hazırlayacak mısınız?
Tabii ki çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyoruz. Önemli. Tek ben değil. Biz 30-35 kişi çalışıyoruz şu anda. Böyle bir şey için ve hepsi konularında uzman arkadaşlarımız.
Çok önemli bu. Çok önemli bir konunun altını çiziyorsunuz ama ben niye bu konulara giriyorum? Çok borcu var 3 büyük kulübünde. Kulüplere kayyum atanır mı? Ben asıl bunu anlamaya çalışıyorum. Yeni spor yasası tabii ki çok tartışılması gereken iki önemli konu. O yüzden yani bu kayyum kaygısı ne diyorsunuz buna?
Şimdi kulüplere kayyum atanır mı atamaz mı? Atanmaz mı? Şu anda bilemem çünkü onu kayyumu atlama yetkisine sahip otoriteye sormak lazım.
Evet.
Ama özellikle 3 büyük kulübümüz, 4 büyük kulübümüz halka mani olmuş kulüpler. Arkalarında çok büyük bir kitle var ve popülaritesi buradan sağlanıyor. Zaten şu anda o kadar borçlu ki bütün kulüplerimiz özellikle futboldan kaynaklanan nedenlerden dolayı bir kayyum adı konmasa bile bir bankadar birliği sözleşmesiyle ki bunlar kulüplerin avantajına yapılmış bir bankadar birliği sözleşmesidir. Yeniden yapılandırma borçların. Zaten her türlü mali tasarrufları kulüp yöneticilerinin kontrol altında. Yani bugün hiçbir kulüp Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe banka hesabını bankalar birliğinden veya pilot bankalarının onayı olmaksızın kullanamıyorlar. Gelirleri keza aynı şekilde. Hepsi kontrol altında. O bakımdan bunların disiplin altına alınması zaruri oldu. Ha, bu ne kadar yanlıştır, doğrudur? Bunu zaman gösterecek.
Ama haklısınız.
Özellikle futbol şubelerinin bir disiplin altına alınması gerektiği de bir gerçek. Bugün popülarite uğruna hiçbir hesap vermeden başkasının parasını harcamak çok kolay. Bu kolaylıktan dolayı da bütün kulüplerimiz bu duruma düştü maalesef.
Haklısınız. Yeni spor yasası önemli bir konu. Ayrı bir tartışma konusu, onu da biliyorum.
Evet, evet.
Tabii futbol kulüplerinin patronu Türkiye Futbol Federasyonu değil mi?
Evet. Tabii.
Orada da seçim var orta vadede değil mi? Orada da kıyamet kopuyor tartışmalar. Futbol kulüplerinde divan kurulları, ibra edilmeyen mali kongreler derken bambaşka bir yolculuk başladı. Size kolay gelsin diyorum.
Çok teşekkür ederim.
Bu defa bakalım ipi nasıl göğüsleyeceksiniz. Sağ olun. Sağ olun diyoruz ve
İnşallah Galatasaray Genel Kurulu doğru kararı verecektir her zamanki gibi.
Kolay gelsin diyoruz ve hiç vakit kaybetmiyoruz. Sosyal medyaya göz atıyoruz. Sonra bambaşka bir konuyla yolculuğu sürdürüyoruz.
Sosyal medya gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilerle buluşmasında her akşam yatarken manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi yediğini anlatması sosyal medyada gündeme oturdu. CHP sözcüsü Faik Öztrak, sarayın yediklerini hazmetme ve şifa reçetesi belli oldu. Manda yoğurdu 78 lira, kestane balı 180 lira, Medine hurması 120 lira, yulaf ezmesi 27 lira. Yatmadan önce karıştırarak yiyorsunuz. Afiyet olsun. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, kişi başı her akşam 200 gram manda yoğurdu, 5 adet hurma, 1 çay kaşığı kestane balı ve 50 gram yulaftan oluşan şifaya 4 kişilik ailenin ulaşmasının aylık bedeli 4020 lira. Ahmet Hakan, manda yoğurdu, 1 çay kaşığı bal, 2-3 hurma, biraz yulaf ezmesi sadece para babalarının erişebileceği türden gıdalar değil.
Sosyal medya gündemi.
Burası Türkiye. Sosyal medya manda yoğurdunu tartışırken Türkiye'nin bir bölümü futbolu, bir bölümü işi aşı, bir bölümü asgari ücreti tartışmaya devam edip duruyor. Biz refahı yakalamış bir ülke olmak için katma değerli üretim yapmak, üretim modelimizi değiştirmek zorundayız. Bunun da yolu bilgiyle, bilimsel veriyle yoğrulmaktan geçiyor. Bu defa konuğumuz Türkiye Bilişim Vakfı'nın Genel Sekreteri Çağdaş Ergin. Çağdaş Bey.
İyi akşamlar Melih Hanım.
Nasılsınız?
Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Manda yoğurdu yiyor musunuz siz?
Vallahi biz evde kendimiz yapıyoruz yoğurdumuzu.
Ne güzel.
Uzun zamandır. Dolayısıyla ama manda sütü bulabilirsek şanslı zamanlarda ondan yapıyoruz.
Yani Türkiye manda, sosyal medya bir manda yoğurdudur bastırdı gidiyor, o tartışma orada. Ama biz bilime, bilgiye inanıyoruz. Türkiye Bilişim Vakfı ne zaman yeni yaptı değil mi genel kurulunu?
21 Mart'ta yaptık.
Bu genel kurula bakıyoruz. Türkiye bilgi toplumu olmayı başarabiliyor mu? Nasıl bilgi toplumuna dönüşeceğiz biz?
Şöyle, bir kere çok teşekkür ederim. Yani hem genel kurulumuz vesilesiyle birazcık daha farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hem de yaptıklarımızı mümkün olduğunca geniş kitlelere duyurmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu program çok değerli. Onun için önce bir önden teşekkür edeyim size. Bilgi toplumu esasında Türkiye Bilişim Vakfı kurulurken yaklaşık 30 sene önce kurucularımız, başta Sayın Faruk Eczacıbaşı olmak üzere bir araya o gün gelen bir grup teknoloji meraklısı, belki daha iyi bir tanım bulamadıkları için bilgi toplumu demişler. Ama bugün baktığımızda temel olarak kastettiğimiz şey, sizin de beni veya bizi anons ederken söylediğiniz gibi, yüksek teknolojiyle toplumun refah seviyesinin artırılmasına aracılık etmek, katkı vermek. Biz de bu noktada bilgi toplumu deyince veriye dayalı, veri temelli yaşayan, veri temelli kalkınan, yüksek teknolojiden olumlu taraflarını mümkün olduğunca sosyal hayatına adapte eden bir toplumu anlıyoruz. Onun için de çalışmaya gayret ediyoruz.
Peki bilgi topluma dönüşmek o kadar kolay değil. Eğitim düzeyimiz orta ikinci sınıf diyebiliriz ama geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi'nin yaptığı bir çalışma vardı. İstanbul'un mesela eğitim düzeyi yüksek çıkıyordu o raporda. Eğitim düzeyi bu noktada iken biz iklim değişikliğinin, üretim modelinin değiştiği bir dönemde nasıl farklılaşacağız? Ne yapacağız?
Melih Hanım, esasında kağıt üzerinde nüfusumuzun ne kadarının yüksek eğitim aldığından ziyade gençlerimizin ne kadarının gerçekten kaliteli ve yeni teknolojiye dokunan eğitimler aldığına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca üniversite mezunu ya da üniversite eğitimi almak da yetmiyor. İki sene önce biz bir çalışma başlattık. O çalışmaya motive eden bizi verilerden bir tanesi, Türkiye'de 18-25 yaş aralığındaki gençlerin neredeyse üçte birinden fazlasının ne çalışıp ne bir yerde okuduğu ya da ne bir şey ürettiğiyle ilgili korkunç bir tabloydu yüzümüze çarpan. Bir kere eğer bilgi toplumu olmak istiyorsak gençlerimizi istihdama, girişimciliğe, yüksek teknolojiyle kalkınmak için projeler üretmeye yönlendirmemiz lazım. Bu konuda da yani sadece daha fazla üniversite açarak, daha fazla üniversite mezunu genç ortalığa çıkararak değil belki, mesleki eğitimlerle, daha yeni teknoloji eğitimleriyle gençlerin bu hayat içerisindeki soft skill deniyor. Yani daha nasıl anlatayım, genel kabiliyetlerinin artırılması yönelik eğitimleri oluşturmamız lazım diye düşünüyoruz doğrusu.
Yani eğitim modelinde aslında yapısal bir dönüşümden söz ediyorsunuz, öyle değil mi?
Doğrudur. Yani esasında bir gün fırsat olursa Faruk Bey'le de konuşursanız kendisinden...
Faruk Bey'i de yayına alacağız. Doğru. Çünkü Faruk, ben çok önemsiyorum.
Görüşleri çok daha radikal.
Yani sizin radikal değil mi? Siz de genel sekreterisiniz oranın. O da önemli.
Doğrudur. Ben aynı zamanda tabii kurumsal da bir temsiliyetim söz konusu. Yaptığımız işleri, projeleri anlatıyorum. Ama gelecek vizyonumuzu elbette yönetim kurulumuz belirliyor. En başında da yönetim kurulu başkanımız. Onun eğitimle ilgili görüşleri hakikaten çok daha ileri düzeyde ki ben de yani hem bireysel olarak hem pozisyonum gereği inanıyorum. Yapıyoruz da doğrusu Melih Hanım. Yani Türkiye Bilişim Vakfı olarak eğitimde topyekun bir model değişikliği yapamasak da var olan eğitim sistemi içerisinde mümkün olduğunca çok gence dokunabilmek, dokunduğumuz gençlerin bu yeni teknolojilerle katkı üretmesine aracılık etmek için ciddi çabalarımız var.
Ne kadar güzel. Gençlerle ilgili çalışan her kurumu çok önemsiyorum ben. Ancak 15-24 yaş arasına vurgu yaptınız, dikkat çektiniz. Üçte biri ne çalışıyor?
18-25 yaş.
Siz 18, ben tabii bunu 15-24 yaş diye TÜİK verileri üzerinden, çünkü bu istatistikleri çok yakından takip ettiğim için burayı baz aldım. Siz 18-25 yaş diye koydunuz. Türkiye 2030 yılında yaşlanıyor. Türkiye'de çok geniş bir nüfus, açıkçası mesleği olmayan, vasıflı olmayan iş gücü. Bunlar çalışamıyor, doğru dürüst iş de yok. Biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Nasıl bilgi toplumuna dönüşeceğiz? İşte benim asıl derdim o. Buna kafa yoruyorum ben.
Seyda Hanım, bir platformumuz vasıtasıyla Türkiye Bilişim Vakfı bazı konuları kendi içerisinde daha dikeyine, derinlemesine çalışmak üzere platformlar kuruyor. İşte bu yeni teknoloji başlıkları olabilir, blockchain gibi, yapay zeka gibi başlıklar olabilir ya da Avrupa dijital gündemi olabilir. Biz bir platformumuzla Avrupa'nın dijital gündemini ve yol haritasını çok yakın takip ediyoruz. Brüksel'de merkezi olan ve Avrupa Parlamentosu'nun da gelecek dijital vizyonunun oluşmasına katkı veren en önemli kurumlardan birisinin de üyesiyiz aynı zamanda. Şimdi Şubat ayının ikisiyle dördü arasında Avrupa'da Brüksel'de onların yıllık Masters of Digital diye bir toplantısı oluyor. Avrupa'nın dijital kalbi orada atıyor diyelim. Ya da yeni teknoloji. Şimdi nasıl yapabiliriz diye sorduğunuz için söylüyorum. Herkes de soruyor aynı şeyi. Bir kere bizim biraz olumsuz bir tablo gibi bahsettiğimiz bu gençler var ya, o gençler esasında bir yandan da bizim en büyük kazanımlarımız. Yani biz yaşlanıyoruz ama Avrupa ve Uzak Doğu ve Amerika bizden çok daha hızlı yaşlanıyor. Dolayısıyla onlar oradan bakınca Türkiye'yi bu anlamda ciddi bir avantajlı ülke konumunda görüyorlar. Ne yapıyorlar ama onlar? Mesela bu pandemiyle birlikte pandeminin de yaralarını sarmak ve bir an evvel kalkınmak için bu son Şubat'taki toplantıda açıkladıkları çok ciddi bir yol haritası ve bir fon var. Neredeyse 200 milyar avroyu, dolayısıyla Avrupa Birliği'nin neredeyse teknolojiyle ilgili kaynakların tamamını teknoloji odaklı kalkınmaya, üniversiteden fabrikaya üretime, çip üretimine, ARGE tarafındaki yatırımlara, elbette ki eğitime ayırmış vaziyetteler. Yani bu bir şeyin yeniden keşfi ya da çok özel bir formülü değil. Biz de ülke olarak bu konuda yaptığımız ciddi stratejiler var, kalkınma planları var. Onların arkasında durabilirsek o değerli çalışmaların uygulamaya döndüğü noktalarda bir hata yapmazsak, el birliğiyle çalışırsak o yolda gençlerin de katkısıyla ve bu genç yetenekli çocukların da katkısıyla bir yerlere varabiliriz diye düşünüyorum doğrusu.
Yani gelişmiş kuzey diyorum ben zengin ülkelere, bizden çok daha fazla yaşlı ama biz de yaşlanıyoruz. Buna rağmen evet, avantajımız var. Peki bu avantajlar ne? Ne sağlıyoruz? Kalkınma planları var, biliyoruz. Projeler açılıyor. Ben bunların çoğunu takip ediyorum. Umutsuz olmak istemiyorum ama bana somut bir iki örnek verebilir misiniz? Moralimizi düzeltelim ya. Öyle değil mi?
Vallahi yani moralimizi düzeltelim. Bir kere şöyle, bir yandan duyuyoruz. Bizim de bir projemiz var. Hatta yani birileri Türkiye'yi terk ediyor. yurt dışına gidiyorlar.
Evet, beyin göçü var.
Beyin göçü var diyoruz. Biz bunu Chicago Üniversitesi'nde Profesör Akçiğit'le birlikte yaklaşık 13-14 aydır çalışıyoruz. Daha doğrusu Ufuk Hoca ve çok kıymetli bir ekip çalışıyor. Spillover efekt deniyor. Bu beyin göçü aynı zamanda acaba tersine bir beyin göçü tersine bir güce, beyin gücüne de dönüşebiliyor mu? Bununla ilgili olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin yurt dışındaki akademisyenleri gittikleri ülkelere sadece gitmekle kalmayıp araştırma geliştirmelerine, inovasyonlarına devam ederken esasında burada gerideki diğer akademi dünyasına ve iş arkadaşlarına olumlu katkılar sağlıyorlar diye ilk verileri Ufuk Hoca paylaştı. Ben de küçük bir anekdot vermiş olayım. Dolayısıyla yani Türkiye'nin yurt dışındaki akademi gücü tek başına bir göç ve bizden giden bir kayıt diye bakılmayabilir. Oralardan ülkemize geri dönüşler olacak. Üniversitelerimizin Ar-Ge tarafında çalışan hala çok ciddi akademisyenler var ve onlar dünyanın çeşitli inovasyon merkezleriyle birlikte çalışıyorlar. Bu da bence önemli bir katkı. Ve dediğim gibi Avrupa dijital dünyası, eğer dış politika, siyaset, tabii biz teknoloji çalışanlarının biraz dışında bir konu ama olumlu yönde gelişirse çok kısa zamanda Türkiye ile işbirliği yapma, üretimde, lojistikte birlikte hareket etmeye yakın duruyor.
Güzel, bunlar güzel, iyi. Moralimizi düzeltebilecek görüşler. Ben katılırım buna. Çünkü tersine göç de bizi dönüştürecektir. Ama Türkiye'ye baktığımda kuşaklar arasında da teknoloji konusu özellikle devreye girdiğinde farklı bir çatışmanın olduğunu görüyorum. Aradaki kopukluğu nasıl gidereceğiz? Yani mesela herkes blockchain öğrenmeye çalışıyor. Herkes coinlerin peşinde ve herkes para kazanma peşinde. Halbuki sistemi anlamamız lazım. Nasıl olacak bu iş?
Yani belki çok dar bir çerçeveden cevap veriyor gibi düşünebilirsiniz. Ama bence eğitimle olacak. Yani gerçekten biz bahsettiğiniz konu diyelim ki blockchain konusu. Son 3-4 senedir çok yoğun üzerinde çalışıyoruz vakıf olarak ve belki Türkiye'deki en büyük sivil toplum yapılanması blockchain özelinde bizim tarafımızdan koordine ediliyor. Bir kere blockchain eşittir Bitcoin algısını kıracak, bu o tarafa meyilli gençlerin o blockchain'in arkasındaki büyük derin dünyayı, onun arkasındaki büyük teknolojiyi görmesine aracılık edecek eğitimlerin sağlanmasına uğraşıyoruz. Bu konuyu çalışan herkesin, kurumlarımızın da bu alanda ciddi beklentileri var. İyi eğitilmiş eleman ihtiyaçları var veya daha geniş kitlelere eğitimlerin ulaştırılması hedefleri var. Dolayısıyla bir kere yani olmazsa olmazım Elihan, ben bunu defalarca söyleyebilirim, eğitim meselesi. Herkes elinden geldiğince ortak, yani dünyada kabul görmüş eğitim dilinin içinde barındığı, herkesin kabul gördüğü standarttaki eğitim içeriklerini bulmalı, geliştirmeli, üretmeli ve mümkün olduğunca geniş kitlelere, ama okullar, üniversiteler ya da kurslar vasıtasıyla, ama kurum içi eğitimlerle, ama girişimcilik tarafının içinde barındırdığı çeşitli paydaşlar vasıtasıyla ya da bizler gibi sivil toplum örgütleriyle yürütmeli, iletmeli diye düşünüyorum.
Çok mütevazi bir vakıf olduğunuzu biliyorum. Yani Faruk Eczacıbaşı'nın kimliğinden, kişiliğinden de kaynaklanıyor. Beni en çok etkileyen sözü, kitabı vardı, okuduğumda çok etkilenmiştim. Ben bu dünyanın yabancısıyım diye girişler yapmıştır. Hı hı. Bakıyorum Türkiye Bilişim Vakfı'nın platformları, Dijital Türkiye platformu, biraz önce söz ettiniz, Blockchain Türkiye platformu, başlangıç noktası yapay zeka platformu, böyle işbirlikleriniz var değil mi bu platformlarla? Şimdi sorum tabii şu, Ben Türkiye 84.6 milyon nüfuslu bir ülke ve Anadolu derya deniz. Buraya yönelik nasıl bir yolculuk, yeni dönemde var mı böyle bir projeniz Anadolu'ya dönük?
Biz genellikle projelerimizi ve faaliyetlerimizi birkaç başlık altında topluyoruz. Onların içerisinde böyle bireysel olarak her bir bireye ayrı ayrı dokunmak ya da odak noktamızı kaybetmekten çekindiğimiz şeyler oluyor, zamanlar oluyor. Onun için mümkün mertebe dokunmaya çalıştığımız alanlara o konunun paydaşlarıyla birlikte gitmeye uğraşıyoruz. Ne demek istiyorum yani? Anadolu'da, Anadolu içerisinde illerde çeşitli faaliyetler yapmak yerine mümkün olduğunca Anadolu'daki iyi üniversitelerle işbirliği yaparak o üniversitelerdeki gençlere dokunmayı önceliklendiriyoruz. Çünkü gücümüz ve imkanımız ona yetiyor. Avrupa Birliği'nin açıklamış olduğu bazı fonlar var. Bir takım projeleri fonluyor Avrupa Birliği. Oralara yakın takip edip projeler yazıyoruz. Şu anda mesela devam ettirdiğimiz iki tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi, ki çok önem verdiğimiz proje, şu anda 15. ayındayız. Bu yeni teknoloji başlıklarında bazı alanların mesleki standartlarını yazıyoruz Meryem Hanım. Yani bir blockchain uzmanı, bir yapay zeka uzmanı, bir veri bilimi giriş elemanı, işte bilgi teknolojileri satış elemanı filan gibi 9 tane 7 başlığı bir kısmını güncelleyerek ama bir kısmını da yeniden yazarak mesleki yeterlilik kurumuyla birlikte sertifikasyon sürecine başlayacağız. Dolayısıyla bir eğitim ve sertifikasyon işi, bu manada söylediğiniz kişilere dokunmak ve o tarafın biraz daha seviyesinin yükseltilmesine aracılık etmek gibi bir misyon da içerisinde barındırıyor.
Önemli konu. Gerçekten çalışmayı merak ettim. Çünkü Türkiye'nin belki de ihtiyaç duyduğu en önemli sertifikalar diye düşünüyorum ama ister istemez tabii dün Alpan Manas'la karşılaştım. Metaverse çok yeni.
Evet.
Konuşacağız. Sizin çok ilgi alanınızda mı?
Doğrusunu isterseniz şu an için biz daha çok yeni başlıyoruz o konuya. Yani bizim üyelerimiz, paydaşlarımız içerisinde Türkiye'de önce olanlar var. Onların da desteğiyle geçen ay biz Blockchain Türkiye platformu içerisinde On-Chain adını verdiğimiz, yani bütün bu yeni Web3 tabanlı yeni teknolojilerin yer aldığı, işte NFT duyuyorsunuz, merkeziyet, evet, finans duyuyorsunuz, işte bu metaverse'ler duyuyorsunuz. Bütün bunları biraz derinlemesine önce anlayıp sonra paylaşacağımız, sonra değer üreteceğimiz bir çalışma grubunu geçen ay ilk toplantısını yaptık, çok geniş bir katılımla. Birlikte öğreneceğiz.
Güzel. Hep birlikte öğrenelim. Ona gireceğiz çünkü metaverse. Ama ben en çok siber güvenliğe takılıyorum. Hı-hı. Yanlış mı bakıyorum?
Çok haklısınız.
Bu konuda size yani bir şey sorayım mı?
Vallahi bildiğim yerden sorarsanız.
Hayır, söyleyin, siber güvenlik konusunda ne yapıyoruz?
Biz doğrusu şu aralar siber güvenlikle ilgili özel bir şey yapmıyoruz. Ama bu biraz önce söylediğim yeni meslekler içerisinde siber güvenlikle ilgili de bir başlığımız var. Standardını yazmaya uğraştığımız. Dolayısıyla o tarafta konunun uzmanlarıyla, teknik uzmanlar diyoruz onlara, devam ettirdiğimiz ve neredeyse sonlandırmaya geldiğimiz bir süreci yürütüyoruz.
Bütün bunlar bizi şimdi insanlar dinliyor, izliyor, dinliyorlar. Ya anlatıyorsunuz da biz bunları nasıl anlayabiliriz diyen bir kitle var. Gençleri bir yana bırakırsak bu dili nasıl sadeleştireceğiz? Basit ve hayatlarına nasıl sokacağız? Yani katma değerli üretim, ekonomik güç olarak nasıl bir dönüşüm gelecek, ona sormak istiyorum.
Meli Hanım, yani bence çok karmaşıklaştırmadan bakmaya çalışmak lazım. Teknoloji, yeni teknoloji deyince özellikle beraberinde özellikle kurumsal taraflarda KOBİ'leri ya da yeni girişimleri filan ürküten de bir yanı olduğunu gözlemliyoruz. Yani bu teknolojiden faydalanmak ya da teknoloji dünyasının içerisinde olmanın sanki çok büyük yatırımlar gerektiren, çok ciddi ağır teknik bilgi birikimleri ve de kanatlar gerektirdiğini düşünen bir grup da var. Yani teknolojiden öncelikle korkmamak ve bunun çok karmaşık bir şey olduğunu düşünmemek ve yavaş yavaş başlayıp bir hedef koyup yakından takip etmek lazım. Yani biz şimdi işte deminden beri anlatıyorum, dinleyenler bizim kim bilir bu konularda ne kadar büyük teknoloji gurusu olduğumuzu filan bile düşünüyor olabilirler. Biz her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Yani içinde olduğumuz konuları bile bir sonraki gün güncelleme noktasında zorluk çekiyoruz. Dolayısıyla bir kere teknolojiyle birlikte yaşamayı öğrenmek lazım. Müsaade ederseniz bir örnek verebilir miyim?
Tabii, çok az vaktimiz kaldı, buyurun.
Siz de muhtemelen oradaydınız, gördüm ve dinledim konuşmanızı, muhtemelen demeyeyim. Hatırlarsınız ya da bizim panele katıldıysanız, Antalya'da bir turizm, TÜRSAB'ın bir şeyi vardı, etkinliği vardı.
Evet, ben orada konuşmacıydım.
Aynen, ben de orada bir panelde moderatördüm ve bu yeni teknolojileri anlattı turizm acentalarına. Bundan yaklaşık 1,5 sene önce de biz Türkiye Bilişim Vakfı olarak TÜRSAB yönetimi istedi, sağ olsunlar. Onlara Türkiye turizm sektörünün mevcut teknolojiyle arası nasıl, özellikle seyahat acentaları açısından teknolojinin neresindeler, mevcut durumları nedir diye de çok ciddi detaylı bir çalışma yaptık. Bakın o çalışmanın sonuçları, biz şimdi anlatıyoruz yeni teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, işte blockchain falan filan gibi şeyler. Ama Türkiye'de bizim yaklaşık 6000 aktif seyahat acentasının neredeyse %70'i web sitelerini bile düzenli güncellemiyorlar. Hiçbir müşteriye direkt iletişim kurmuyorlar. Yani bırakın bu yeni teknoloji, yapay zeka, chatbotlar, şunlar bunlar filan şeylerini. Server, merver filan gibi çok pahalı yatırımlar olduğunu düşündükleri için kaçmışlar. O çok ucuza bulut yatırımlarını bile ya da kullanımını bile gözden kaçırmışlar. Demek istediğim, yani önce bir teknolojiye dijital düşünerek başlamak lazım. Onunla ilgili doğru yerlerden doğru destekler alarak, ki kaynak çok fazla bu konuda, birlikte teknolojiyle uyum içerisinde yaşamak lazım diye özetleyebilirim.
Ben sağ olun diyorum. Buradan çıkardığım dijital düşünmeyi öğrenmek ve sade bir dille öğrenmeye devam etmek. Sağ olun diyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz ve hemen günün yazısına dikkat çekiyoruz.
Günün yazısı.
Gizem Öztok Altınsaç, dünkü genel kurulda TÜSİAD baş ekonomisti olarak yaptığı sunumda da yakın geleceğe dönük olarak anlaşılabilir bir küresel çerçeve çizdi ve Türkiye'yi onun içine oturttu. Aldığım notlardan yararlanarak kendi kelimelerimle özetliyorum. Dünyada 2008 krizinden beri yaşanmakta olan ve pandemi nedeniyle daha da hızlanan likidite bolluğu döneminin sonuna gelindi. Şimdi gelişmiş ülkelerde başını kaldıran enflasyon korkusuyla ciddi bir sıkılaşma dönemi yaşanabilir. Birçok ülkede merkez bankaları bu döneme hazırlık olarak faizlerini yükseltmeye başladı. ABD Merkez Bankası Fed de faiz artırma sürecine başlamak üzere. OECD de Ukrayna Savaşı nedeniyle büyüme tahminlerini aşağı çekti. Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa'daki büyüme düşüşü daha vurgulu olacak. Türkiye'de enflasyon %60'a yaklaştı. Merkez Bankası politika faizini %14'te tutuyor. Buna karşılık devletin dövizle borçlanma faizi %8,5'a tırmandı. Türkiye'nin yıllık döviz ihtiyacını karşılamak için 200-220 milyar dolara ihtiyacı var. Ama bunun nasıl temin edileceği belli değil. Doların TL karşısındaki yükselişini sınırlamak amacıyla başlatılan kur korumalı mevduatın hazineye ağır yük getireceği ortada. Bunun sonucunda liralaşma hayal olacak gibi görünüyor. Liste daha da uzun ama bugünlük bu kadar müjde hepimize yeter. Osman Ulagay, Dünya.
Günün yazısı.
Sözü uzatmayalım. Dün TÜSİAD yeni başkanını seçti. Olağan genel kurulunu yaptı. KDV indi. Sadeleştirme yapılıyor KDV'de ama temizlik malzemelerinde yapılan indirim konut ve otomotivle aslında denge sağlanmaya çalışılıyor diyelim. Burada noktayı koyalım. Pazartesi yine birlikteyiz. Sağlıcakla kalın.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.